Ayrım 19, sayfa 151. 6 gün ve gece geçiriyoruz böyle. Bir kez daha beynin ne beni ne de kendini anlamadığını, anlamak da istemediğini düşünüyorum. Düş kırıklığı ve parçalanan bir şeyin dehşeti büyüyor aramızda. Geleceğimizle ilgili tasarılar yapmak değil, havadan sudan bir sohbete bile hazır değil. Çok az yemek yiyor. Gazeteleri okuyamıyor, şöyle bir bakıp atıyor elinden. Onu avutamıyorum. Çünkü içinde bulunduğu sıkıntıyı herhangi bir biçimde ifade edebilmek için izin vermiyor kendine. Babaannem şaşkın. Beni üzmemek için üstüne varmamamı, onun kendi kendisiyle kavga ettiğini, biraz zaman tanımak gerektiğini, düzeleceğini söylüyor. Ama B'ye güven duymadığını, kuşkular içinde kaldığını, hatta benim için kaygılandığını seziyorum. Bir hafta sonra Adana'ya annesini görmeye gideceğini söylüyor B. Birlikte gitmeyi öneriyorum. Gereksiz ve erken buluyor. Onları önceden hazırlamak istediğini söylüyor. Zaten bu halde gelemezsin. Ne var halimde? Bir bebek bekliyorum. Ne var? Ulya, durumu bilmiyorsun. Nedir? Anlat. Gelemezsin diyorum. Hadi bırak saçmalamayı. Yani ne demek bu? Geldiği günkü takım elbise, aynı gözlük ve kılıkla ayrılıyor köyden. Bir hafta sonra da bazı nedenlerle işlerinin uzadığını, bir süre daha gecikeceğini bildiren bir telgraf çekiyor. Adı, onu ilk tanıdığım günkü adı. Onunki değil. Telgraftaki adrese çağrılı telefon açıyorum postaneden. O evde öyle biri yok. Geleceğe ait hiçbir görüntü yok. Ardı ardına öyle büyük darbeler yedim ki korkuyorum. Babaannem kendime böyle eziyet etmekten vazgeçmemi, üzüntünün bebeği de kötü etkileyeceğini söylüyor saçlarımı okşayarak. Onun içimde olduğunu düşününce sakinleşiyorum. Artık yanımda olmayandan daha fazla bir şeyi taşıyorum. Daha büyük bir şeyi. Bebeğimin bazen karanlığın içinden bana seslendiğini duyar gibi oluyorum. Ağladığını. İsyanla uyanıyorum. Bekliyorum. Sezgilerim geleceğimizin aydınlık olmayacağını söylüyor. Ortaya çıkacak kötü ihtimaller, karmaşık, karanlık görüntülerle kaynıyor bilinçaltım. Onları kovmak için gayret ediyorum. Yaşadıklarımın sona ermiş deneyimler ve bundan sonra önümün açık olduğuna inanmaya çalışıyorum. Ama içimdeki kış duygularımı soğutuyor. Bir ay sonra çıkıp geliyor B. Ailesine benden söz edip etmediğini soruyorum. Pek edememiş. Annesi hasta olduğu için koşullar uygun değilmiş. Sorularıma kısa, öfkeli cevaplar veriyor. Küskünüm, susuyorum. Sonra cebinde onun olmayan bir kimlik, çorap çekmecesinde de silah buluyorum. Can evimden vuruluyorum. Korkuyla doluyor içim. Onu omuzlarından tutup sarsarak bu evdeki herkesi, yaşlı bir kadını, beni ve doğacak çocuğumuzu nasıl bir tehlikeye attığının farkında olup olmadığını soruyorum. Konuşmamız gerektiğini söylüyor. Bana bir dava insanı olduğunu, dağılan örgütü yeniden toparlamak üzere önemli görevler üstlenerek Türkiye'ye geldiğini ama tam bu sırada benim çocuk doğurup onu evcilleştirmeye, etkisiz hale getirmeye kalkıştığımı ve "Hayır, hayır, itiraz etme. Evliliğimiz o günün şartları içinde anlam taşıyordu. Şu an bir aile oluşturmak için hiçbir imkana sahip değiliz. Kimliğim yok, param yok, hiçbir şeyim yok ve görevim tahmin edemeyeceğin kadar ağır. Durumu anlamaya çalış ve küçümseme, tamam mı? En önemli adamlarımız içeride ve kavga şiddetleniyor. Bu ortamda beni yasal düzleme geçmeye zorlayarak içeri attırmaya çalıştığının farkında mısın acaba? Şu an küçük, tatlı, uslu, kadınca bir düzen kurmaktan çok ama çok daha acil sorunlar var ve en önemlisi kendini kollamak zorunda. Silah bunun için gerekli, anlıyor musun? Küçük kafan almıyor mu bunu? Sıradan biri değilim ve senin en küçük hatan sonum olabilir. Hayır, seni üzmek istemiyorum ama şu aşamada yoluma çıkmanı kabul edemem. Yanlış, anlamıyorsun. Sorun o gruba ya da ötekine öfke ya da kin değil. Çünkü mücadele eşit güçler arasında değil. Bu çok daha büyük, temelden önem taşıyan bir kavga. Yakında ölüme gidecekmiş. Bunu göze almış gibi konuşuyor. Beni sevdiğini ama istediği ve benim istediğim zaman yanımda olamayacağını, kıskacın daralmakta olduğunu, asıl bu evde kalmasının bizim için büyük bir tehlike yarattığını söylüyor. kendi başıma çocuk sahibi olma kararımla hangi akla hizmet etmişim acaba? Gizlilik, onu karanlığın içinde yüzen, güçlükle kavranan bir öze dönüştürüyor gözümde ve bu kuşkulu öz onun gerçek varoluşunun önüne geçiyor. Haluk'u arıyorum. Beynin durumunu bir daha araştırmasını istiyorum. Bir gün çıkıp köye geliyor ve beynin sandığımdan daha zor bir durumda olduğunu anlatıyor. Haklı ya da haksız ama ciddi suçlamalarla aranıyor. Benim açımdan da tehlike büyük. Bağımı koparmam, onunla görüşmemem uygun olacak. Reddediyorum. B, kendisine aktardığım suçlamaların gerçek dışı olduğunu söylüyor. Onu bitirmeye karar verdiklerini iddia ediyor öfkeyle. Boşu boşuna kaçmaktan vazgeçmesini istiyorum. İnadı bıraksın, ortaya çıksın. Onu bekleyeceğim. Suç mu? Teslim olmak ha? Bunu düşünme bile. Sakın düşünme. Yine de deneyimli bir avukatın kendisini savunmasına ihtiyaç duyabileceğine onu ikna etmeyi başarıyorum. Hatırım için Haluk'a bir vekalet veriyor. Onu yanımda tutmaya, yüceltmeye, dışarıdaki kan ve kötülükten sakınmaya uğraşıyorum. Adımlarımı onunkine uydurmaya, düşünce olarak bile olsa ağır aksak birlikte yol almaya hazırım. Ama bir süre sonra yalnızca onu engelleyen bir şey haline geliyorum. Kırgınlığımın gizlediği tutkuyu, bağlılığımın gerisindeki şefkati görebilecek durumda değil. Hep korktuğum ama belki de baştan beri bildiğim bir şeyi, başına buyruk, asi ve adanmış olduğunu, ne yaparsam yapayım bana gönül borcu duymayacağını, tersine beni çok fazla incitebileceğini kabul etmek zorunda kalıyorum. Örgütten gelen çağrılar kesin, tartışmasız, ivedi. Kışa doğru benimle kalmamaya, köye çok seyrek uğramaya başlıyor. Nerede, kimlerle yaşadığını bilmiyorum. Kesinlikle söz etmiyor. Her gelişinde aramızda güvensizlik ve kaygının oluşturduğu daha öldürücü bir yabancılık var. Gözleri hülyasının yaktığı ateşler içinde. Kurumuş bedeni küçücük dokunmalara bile aşırı tepkili. Kısacık uykuları ürkek, dehşet. Uzaklaşıyoruz her bakımdan. Bittiğini seziyorum. Kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduğumu biliyorum ve olacakları içim titreyerek bir kadının bir erkeğe gösterebileceği sabrı aşarak bekliyorum. Benim için uzun süre bu zindandan kurtulma umudu yok. Onun içinse kıyım, ihanetler, ölüm ya da kaybolmak var. Çok sonraları onun tam bir kurban insan tipi olduğunu kabul edeceğim ve bana öğrettiklerini, çektiğim acıyı doğrulayan o değerli bilgileri unutmamaya yemin ederek içime gömeceğim. Fırtınaya tutulmuş neyin nesine tamburun ağlamaklı yakınması karışıyor ve müzik belleğimdeki görüntüleri kovalayarak içime doluyor. Bir andan ötekine göz alabildiğine uzanan bozkırlara, dolunayla yıkanan ıssız köylere, çalkantılı dalgaların dövdüğü sahillere sürükleniyorum. Sonra Sina'nın, dolan gözlerimin pusunda belirsizleşen yüzünü ararken pürüzsüz, uçucu, yumuşacık bir duygu kaplıyor bedenimi. Ruhum saydamlaşıyor. İnsana özgü olası bütün durumları, renkleri, biçimleri, sesleriyle içimde hissediyorum. Yabancı, tuhaf, sığ ya da derin, sayısız yaşamın çeşitliliğini ve dünyaya düşünebilme güçleri ve yetenekleriyle gelmiş insanların inançlarla, ülkülerle, tutku ya da düşlerle kendileri için yarattıkları cennet ya da cehennemi. Yüreklilerle bundan yoksun olanları ve kim bilir nasıl, ruhlarının o uzun bitmez gecesine kapanmış olanları. En yüce ahlak sayılan yasalarla kuralları tartışmasız bir kutsallığın girdabında boğulanları. Yalnızca vermeyi ya da bir tek almayı bilenleri. Yersiz yurtsuz, amaçsız ve her zaman mülksüz olanları. Bu zenginlik içinde tanımlanmış zamana bağlı hayatın kısalığını bir kez daha görüyorum. Kesinlik içinde insanı ürkütecek kadar kırılgan ve kısa olan, içine hayalleri, umudu, mutluluk ve acıyı bir türlü sığdıramadığımız hayatı. Ney isyan ediyor, tambur sonsuzluğu imliyor ve kudüm uyarıyor. Görkemli varoluş sürecine, rahim sıvısının içinde sürekli yeniden başlamak zorunda olan bu döngüye ölüm bir son değil, o yalnızca bir ayrıntı. Korku, yılgınlık, hırs, düşmanlık ya da aptallık dışında bu gücü, zenginliği ne, kim, nasıl yok edebilir ki? Ölümün sonsuzluğuna inanabilmek ne büyük bir avuntu. Tempo hızlanıyor, zamanla yarışa tutuşarak zamanlar üstüne ulaşıyor. Bir an için biricik gölgemden uzaklaşıyorum. Ben tek bir kişi değilim, bir tek hayatım yok. İçimde birçok insanı, binlerce yer ve tutkuyu saklıyorum. Birçok kadın, birçok sevgiyle dolu benliğim. Zamanı, belleğimin ve tenimin gizemli derinliğinde, türümün ve soyumun geleceğe aktarılacak tarihini taşıyarak uzatıyorum. Müzik yeniden uysallaşıyor, inceliyor. Ney göklere uzanıyor, açılıyor, büyüyor, ritim susuyor, tambur bas tınılarla ağırlaşıp onu ezme girişiminde bulunuyor bir ara ve hemen vazgeçiyor. Son nefes acıklı bir iç çekişle çırpınıp yükseliyor, sonra yavaşça düşüp ölüyor. Sessizlik. İlk şaşkınlık anından sonra gelen alkışlarla uyanıyorum. İçimde anlatılmaz bir kargaşayla. Şu an her şey dokunabilir bana. Kolayca yaralanabilirim. Bütün gücümü toplayıp Sina'ya bakıyorum. Ayağa kalkarak selam veriyor. Sonra kendinden emin bir hoşnutlukla başını kaldırıyor ve benden yana bakıyor. Coşkuyla çırpınan ellerimi, heyecanımı görüyor. Mağrur, hızlı adımlarla sahneden iniyor. Benim değil artık. Kalabalığa karışıyor. Paylaşamıyorum bile onu. Çevresini kuşatıyor, kucaklayıp öpüyorlar. Bir başka grup çıkıyor sahneye. Klavye, trompet ve gitar. Dans etmek isteyenler için çalmaya başlıyorlar. Trompet yukarı kalkarak yolu açıyor. Bir yerden bir yere göçerek, atlayarak, sınır tanımayan bir bulut gibi dilleri, kültürleri, farklılıkları hiçe sayarak salondakileri harekete geçiriyor. Tatlı bir parfüm, ten ve alkol kokusu yayılıyor havaya. Benimle oturan çift dans etmek için kalkıyor. Bir konyak daha istiyorum. Yeni bir sigara yakıyorum. Ne var ne yok diye soruyor Sina. Sonunda gelip yanıma oturarak. Boynundaki şalı çıkarmış. Harikaydın. Ne diyeceğimi bilemiyorum inan. Benim için tam bir sürpriz oldu. Gerçekten beğendin mi? İnan çok etkilendim. Sarsıldım. Kulaklarınla mı dinledin, kalbinle mi? Tamam, özür dilerim. Aptalca konuşuyorum. Ne istiyor? Ona kanıtlar sunmamı, onu anladığımı söylememi, övüp göklere çıkarmamı, önünde saygıyla eğilmemi mi? Bütün varlığımla. Zaten sen de farkındasındır usta olduğunun, değil mi? E işte, ama sanat kendi başına kesin bir değer olamaz, biliyorsun. Özellikle işin içine soyutlama girdiğinde, kişisel ve ruhsal algılama düzeyleri, zevkler, düşünceler çok kararsız ve değişkendir. Öyle ama yine de ortak ölçüler yok değil. Aslında nasıl çaldığım önemli değil. Müzik beni özgürleştiriyor ve keyif veriyor. Ama neden bilmiyorum, senin de beğenmeni istedim bu defa. Seni sıkıyor muyum? Hayır, önemsenmek hoşuma gidiyor. Alaycı dudaklarında dokunaklı bir gülümsemeyle sigara paketime uzanıyor. Olabilir miyim? Sayfa 58. Lokalden çıktığımızda saat 2:30'a geliyor. Yağmur durmuş. Gökyüzünün koyu laciverdini yer yer lekeleyen mavimsi bulutlar geziniyor başımızın üstünde. Hiç konuşmadan arabayı park ettiği sokağa yürüyoruz. Gece serin, üşüyorum biraz. Bir duvarın dibinde genç bir kadınla erkek sırtları bir sebze kasasına dayalı, kendilerinden geçmiş bir halde uzanmışlar. Çok zayıflar ve yüzleri bembeyaz. Eroin diyor Sina. Kalbim acıma ve dehşetle doluyor bir an. Bu tür duyguların ancak başkasına dışarıdan bakanlarda uyandığını düşünüyorum. Gecenin bu saatinde ben nasıl görünüyorum acaba? Yorgun, süsü bozulmuş, rengi solmuş bir kadın. Dönüp Sina'ya bakıyorum. O kadar hızlı yürüyor ki ne düşündüğünü anlamak ve ona ayak uydurmakta zorlanıyorum. Pardesüsünün etekleri savruluyor, bakışları ileride. Arabaya binip yola koyulduğumuzda da sürüyor dalgınlığı. ''Yorgun musun?'' diye soruyorum. ''Hayır'' diyor. ''Biraz başım ağrıyor. Havasızlık ve gürültüden olmalı. Benim de öyle.'' İşte böyle yaşıyoruz gurbette Ulya. 9-6 çalışarak, arada bir sıkıntıya karşı koymak için eğlenerek, oyun oynayarak. Çünkü kendini koyu verirsen çabucak dibe batarsın. Söylediklerin gurbette olmakla ilgili değil. Her yerde böyle yaşanıyor. Bu farklı. Ben bu ülkede kendimi bakılamadığı için yetimhaneye gönderilmiş öksüz bir çocuk gibi hissediyorum hala. Biçimlenmiş, herhangi bir kabul ve uzlaşmaya ya da isyana kapalı dümdüz bir hayatım var. Ne çok sıradan ne de uçuk ama silik. Öte yandan yabancı kimliğim sürü ruhuyla davranmamı engelliyor. Silik mi? Müzik seni sıradanlıktan kurtarıyor bence. Kişiliğime biraz çeşni katıyor işte. Burada yaşamak bir noktadan sonra senin seçimin olmadı mı? Tam olarak değil. Daha çok akışa bıraktım kendimi. Türkiye'ye neden dönmedin ya da dönmüyorsun? Orada da yabancıyım. Gidip de uzun kaldığım zamanlarda duyduğum kaçış hissi acı veriyor bana. O sokaklarda bir sürü şey yaşamışım. Başıma gelmedik kalmamış. Öyle şeyler ki attığım her adımda acı bir duman gibi ruhuma sızıyor. Burada hiç olmazsa temelde, yasayla korunmuş olsa da gündelik akılcı bir insancıllık var. Orada ise önceden bildiğim her şey hızla değişiyor. Öğrenmiş olduğum hiçbir şey süreklilik taşımıyor. Değişime karşı değilim tabii ama hayatın, kavramların içi boşalmışsa ayak uydurmak zor. En önemlisi, sıfırdan başlayacak ölçüde kararlılık yok içimde. Kırkımı aştım. Çok geç. Denemeliydin bence. Birikimin, akademik kimliğin var. Bir ara araştırdım. Öyle bir hırs ve rekabet ortamına dışarıdan girmek kolay değil. Gücüm yoktu ya da cesaret edemedim diyeyim. Ben senin gibi yırtıcı değilim. Öyle olduğumu nereden biliyorsun? Görülüyor sayın profesör. Yanılıyorsun. Uysal biriyim ben. Kariyer yapmanın kolay olduğunu söylemiyorum. Gayret etmedim değil ama pek de önemsemedim. Biraz kendiliğinden gelişti. Yetenek ve tutku, ha bu konuda alçak gönüllü değilim. Çalışkanlığı da eklersen tabii. Senin de öyle olduğunu düşünüyorum ayrıca. Yabancı bir ülkede başarmışsın. Yeterince değil. Ben dağınık ruhlu, atsız biriyim. Bilim genelde atsızdır biliyorsun. Ve sanat kişisellik taşır. Bireysel olarak üretildiği için tekildir. Gülüyoruz. Bahçeden eve yürürken hemen yatmayı geçiriyorum kafamdan. Sina önden yürüyor ve kapıyı açıp girmemi beklemeden salona dalarak aceleyle ışıkları yakıyor. Girişte bir an duraklayıp onunla kalmakta yukarı odama çıkmak arasında kısa bir kararsızlık geçiriyorum. Kapıyı örtüyorum ve gitmekle kalmak arasında bocalıyor olsam da beni içeri çağırmasını bekliyorum. Radyo çalıyor. Sina dosdoğru mutfak bölümüne gidiyor ve arkası bana dönük bir şarap şişesini açmaya çalışıyor. Halinden onun da kararsız kaldığı belli oluyor. Hem onunla kalmamı hem de gidip yatmamı istiyor sanki. Varlığımın üstünde yarattığı baskıyı seziyorum birden. Yüreğim burkularak dünyasını geri ver ona diye düşünüyorum. Bir şeyler içer misin diye sorduğunu duyuyorum ceketimi portmantoya asarken. Durup bana arkası dönük gömleğinin kolunu sıvıyor. Gergin. Büyük olasılıkla şu an kendini bana göre olduğundan da genç hissediyor. Kalıp oturursam üstünlük kumanda onda olacak. Bu saatte hiçbir coşkulu söyleşiye girişemem ben. Yüzüm solgun, ellerim titriyor, yorgunum. Bedenim kayıp. Kendimi gizleyecek neşeden de yoksunum. Çok geç oldu diyorum. Dönüp belli belirsiz bir düş kırıklığıyla bakıyor bana. Bitmiş aşklarla, sevdiği kadınların yüzleriyle dolu bir yerden, benzer ya da farklı durumların içinden bakar gibi bakıyor ve ben buna katlanamıyorum. Ezik bir gülümsemeyi yüzümde tutarak dostluğuna teşekkür ediyorum ve gidip yatmak istediğimi söylüyorum. Ben biraz daha oturacağım diyor. Her gece eve yeniden alışmam gerekiyor. Ha, sigaran varsa birkaç tane bırakır mısın bana? Paketi çantamdan çıkarıp sehpanın üstüne bırakıyorum. Birkaç tane yeter, hepsini almayayım. Belki sen de içmek istersin. Bir paketim daha var. Sabah geç kalkacağım, beni kahvaltıya bekleme olur mu? Unutma, öğleden sonra galeriye gideceksin. Televizyon çekimi var. Mustafa 12'de buradan alacak seni. Sesinde belli belirsiz bir sertlik, kırıklık var. Unutmuş değilim. Ha, ayrıca bu güzel gece için tekrar teşekkür ederim. İnan bana olağanüstüydün. Çok sarsıldım. Hızla yanıma geliyor, çekingenlikle karşımda bekliyor, göz göze geliyoruz. Ağlamamak için yutkunuyorum. Çabucak dönüp ayağımı ilk basamağa koyuyorum. Sonra o elini küçük bir hareketle koluma doğru uzatırken merdivene atıyorum kendimi. İyi geceler Sina. Sana da.